Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 13.
Tek avuntum Abdullah'ın yokluğu. Aniden saçlarımın arasında bir şey kıpırdanıyor ve kolum gıdıklanıyor. Tek gözümü açtığımda kocaman, tüylü, kahverengi ve siyah çizgili bir zehirli örümceğin yavaş yavaş üstümde gezindiğini görüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Donup kalıyorum. Soluk almaya bile cesaret edemiyorum. Kıpırdamamak, ani hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Ancak bana bir asır kadar uzun gelen bir dakika sonunda dayanamıyorum. Kolumu silkmemle havaya fırlıyor ve yere düşünce üzerine atılıyor. Plastik terliğin altında mide bulandırıcı bir sesle ezildiğini duyuyorum. Deliler gibi çığlık atarak eve giriyorum. Bart omuzlarını silkelerek bana bakıyor. Zehirli örümcek olay çıkarılacak bir şey değil. İstediğim kadar dikkat edeyim, attığım her adıma özen göstereyim. Bir gün kuyuya gitmek için tam vakti karanlıkta merdivenleri inerken topuğumda duyduğum korkunç bir acı beni yerimden sıçratıp kovanın gürültüyle aşağı yuvarlanmasına neden oluyor. Topallayarak kapı ışığına kadar iniyorum. Kocaman kara bir akrep topuğuma yapışmış. Sokmak için kuyruğunu çevirmeye çalışıyor ama açının uygunsuzluğu nedeniyle beceremiyor. Öyle bir çığlık atıyorum ki Bakira imdadıma yetişiyor. Bir sopa kapıp sertçe vurarak akrebi havaya uçuruyor. Nede de benim kadar şanslı değildi. Köyde kadınlar evlerin damında saksı içinde müşkur adlı bir bitki yetiştiriyorlar. Kokulu yapraklarını saçlarına ve giysilerine sürüyorlar. Bir saksıya müşkur tohumu ektiği sırada bir yavru akrep Nadida'yı sokmuş. Çığlığını duyan salama yardımına koşmuş ancak zehir kana karışmış. Kardeşimi görmeye gittiğimde vücudu balon gibi şişmiş, derisi kıpkırmızı olmuştu, öleceğini sandım. Salama ile diğer kadınlar ne olduğunu bilmediğim bitki kökenli bir merhem sürdüler. Birkaç gün sonra Nadida iyileşti. Şans işi diyor köylüler. Kimi insan ölüyor, kimisi hayatta kalıyor, şansa kalmış. İş, ıstırap, hapishane. Dünyadan ve evimizden hiçbir haber yok. Arapça duaların beni ilgilendirmediğini gören Abdülkahal'a televizyonu geri aldı. Elimde yalnızca müziğim ve en sevdiğim iki tanesi kaybolan kasetlerim kaldı. Müziğimden hoşlanmıyorlar. Dinlemek için odama sığınıp sesini çok açarsam var çığlığı basıyor. Hasat işi bittikten hayvanlarla ilgilenmek bana düşüyor. Ahırdan çıkarıp ellerimle temizlemek zorundayım. Sonra da otlatmaya götürüp kurtlarla sırtlanlardan korumak için sürünün başında bekliyorum. Kavurucu sıcak altında bir çalı ya da meyve ağacı gölgesi buluyor, oturup zamanın geçmesini bekliyorum. Zaman geçiyor ve burada saate bakılmıyor. Ne kol saati var ne de duvar saati. Güneş rehberlik ediyor. Gün doğumu, gün batımı. Kendime ancak gün batımında zaman ayırabiliyorum. İki büklüm hareketsizce dışarıda oturup zamanın geçmesini bekleyen yaşlı Sala Saif'in yanına oturuyorum. Her konuda konuşuyoruz. Geçmişinden söz ediyor bana. Ev yapmak için taş kırdığı dönemleri anlatıyor. Bu yaşlı kör adam sırdaşım oldu. Artık elinden hiçbir şey gelmiyor. Ötekilere yük olduğunu biliyor. Gündüzleri sessizliğiyle baş başa. Akşamları benimle konuşuyor. Burada mutsuzum Sala Saif. Vart kötü bir insan. Eve dönmeyi öyle çok istiyorum ki. Evim nerede biliyor musun? Ta İngiltere'de. İngiltere'ye hiç gittin mi? Bana yardım eder misin? Senin için yapabileceğim bir şey yok sana. Sabırlı ol. Günün birinde ülkene döneceksin. Bak gör, sabırlı ol. Sabır bizi ayakta tutan tek erdemdir. İki sabır yılı, iki sessizlik, ızdırap direnç yılı. Daha ne kadar sabır gerekiyor? Ağlamak seni güldüren ediyor sana. Sabır. Dağın ortasında sabır, fırtınalı yağmurda sabır, mısır öğütürken sabır, sıska ineklerle koyunları sağarken sabır, bir eşek gibi iflahın kesilirken sabır. Zayıflayıp kurudum, güneşten karardım. Arada bir sıtma geçirip geceleri titriyorum, bazen de başımı yastığa gömüp ölesiye ağlıyorum. Burada ölmemek için sabır. Efendi geri döndü. Abdülkahadan'ın parası var herhalde, evi büyütmeye karar verdi. Teras olarak kullandığımız çatıya bir misafir odası yapmak istiyor. Bu iş için iki adam tuttu. Aile içinde yabancıların bulunması ise biz kadınların sürekli peçe takması anlamına geliyor. Taş çıkarmak için dağları kazmaya gerek yok artık. Kentten gelen iki kamyon dolusu kocaman taşlar tepenin ayağına boşalıyor. Ardından tek patikadan bunları eve kadar taşımamız gerekiyor. İki ya da üç taşı, bazen de bir çimento torbasını başımızın üstüne yerleştiriyoruz. Her zaman dilinmeye hazır torbanın terle karışıp gözlere, ağza dolması işlem bile değil. İki işçi yukarıda malzeme bekliyor. Torbaların ağırlığı başımı öne itiyor. Ense kaslarımı geriyor ve dağa tırmanırken soluk almakta güçlük çekiyorum. Sık sık durmak zorunda kalıyorum. Bir haftadır her gün, gün doğumundan batımına kadar güneş altında aynı tüketici iş. Bu arada babasının yanına oturan Abdülkadir yapılan işi eleştirerek herkesi itip kakıyor. İğrenç bir insan. Komşular, oğulları bir de elinden geldiğince bakire yardım ediyor ama taşınması gereken çok taş var. Her seferinde biraz daha fazlasını yüklenmeye çalışıyorum ama korkunç bir çaba gerekiyor. Ayağım kayıp da taş yere düşerse efendinin hakaretleri altında yeniden başlıyorum. Taşların tümü yukarıya taşındıktan sonra sıra çatıda çimento karıştırmaya geliyor. Yeni bir sorun var. Aşırt su gerekiyor. Bu da köyün etrafında kuyudan kuyuya dolanmak anlamına geliyor. Tek başıma yeterince suyu yeterince hızlı taşıyamıyorum. Gündüz bana yardım etmeleri için köyden iki kız tutuyor. Ancak akşam karanlığında da işe devam ediyorum. Geceleri korkuyorum. Kurtlarla karşılaşmaktan, bir akrebe basmaktan, düşmekten korkuyorum. Her şeyden korkuyorum. Arada bir bakila da benimle birlikte geliyor ancak çoğunlukla yalnızım. İki haftadır hiç yağmur yağmadı. Bir sabah yağ verince mucize oluyor sanki. Gün boyu hiç durmadan yağıyor. Kuyular dolacak, uzaklara gitmek zorunda kalmayacağım. Ne yazık ki mucize bana oyun oynuyor. Bunun uzun sürmeyeceğini bilen Abdülkadir daha da fazla çalışmamız için emir veriyor. Diğer köylüler yararlanmadan, su toprağa karışıp yok olmadan bu gökyüzü nimetini taşımak için elimizi çabuk tutmak zorundayız. Çatıya sürekli dolu kalması gereken kocaman iki depo yerleştirdi. Bu koşullar altında peçe takmak da ek bir işkence. Soluksuz kalıyorum. Çimento tozu peçenin içine sızıyor. Dişlerimi gıcırtatıyor, tükürüyorum. İşçilerin çalıştığı çatıdan aşağı iner inmez hava almak için peçeyi çabucak kaldırıyorum. Bu cehennem telaşı içinde uzun süredir Nadide'yi göremedim. Abdülkadir Asube'ye gidip Gobat'tan ödünç depo almamı emredince fırsatın üstüne atlıyorum. Yol uzun, öğle vakti saat 1'de güneş kızgın kurşun gibi küçük tamanayı da yanıma alıyorum. Yolda yalanma, depo bir an önce burada olsun diyor Abdülkadir. Sıcaktan bunalmış bir halde varıyoruz Asube'ye. Kardeşimle konuşup son haftaların yorucu işini ona anlatmak için yalnızca birkaç dakikam var. Gelip bana yardım etmeyi öneriyor ama karşı çıkıyorum. Çok ağır bir iş, acı çeksin istemiyorum. Evde onu bu tür işlerden biraz olsun uzak tutuyorlar. Öteki kadınlar gibi o da çalışıyor ama Govat Abdülkadir'de değil. Kayınpederim doğuştan zalim, konuşmamız uzuyor, zaman kaybettiğimi fark ediyorum, dönüşte beni dövecek. Depo kocaman, neredeyse benim boyumda. Kafamın üzerine ancak Nerida ve Salama'nın yardımıyla yerleştirebiliyorum. Ne de olsa bu taşıma işinde az çok deneyim edinebildim. Ancak dönüş yolunda yanlış bir adım atınca dengem bozuluyor ve depo yeri yuvarlanıyor. Yanımda yürüyen zavallı küçük tamanayın elinden fazla bir yardım gelmiyor. O kadar zayıf ki yerinden bile kaldıramıyor. Paniğe kapılmaya başlıyorum. Saat 3'ü geçti. Abdülkadir da şimdiden öfkeye kapılmış olmalı. Küçük kız da bunu benim kadar biliyor ve dayak korkusundan karşılıklı ağlıyoruz. Depoyu kafamın üzerine yerleştirebilmek için çömeliyor. Sonra da bir daha düşmesin diye sırtımı dimdik tutarak ayağa kalkıyorum. Daha önce böylesi bir fiziksel çaba göstermiş olduğumu hiç anımsamıyorum. Vücudumdaki kaslar acıdan çatlayacak sanki. Bacaklarımı, sırtımı zorlayarak, enseme yüklenerek, ağırlığı taşımak için kollarımı kaldırarak ıstırabıma ve becerme arzusuna kendimi o kadar kaptırmışım ki dikenli terlere dikkat edemiyorum. Bir ter yanağıma batıyor ve son bir çabayla nihayet ayağa kalktığımda iyice derine gömülüp derimi yırtıyor. Acıdan dizlerimin üzerine çöküp depoyu yere bırakıyorum. Çabuk ol Zana, çabuk ol. Tamanay hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ben de ama benimki dayanılmaz can acısı yüzünde. Etin içinde kalan diken korkunç yakıyor ve el yordamıyla geri çekebildiğimde akan kan yüzümü kaplıyor. Yeniden kaslarımı gerip depoyu kolumun üzerinde kaldırıyorum. Kafama yerleştiriyor, dengeyi buluyor, bacaklarımı birleştirip dikiliyorum. Başardım ama yolda sendeliyorum. Taşlar arasında yürüyerek tırmanmak gerekiyor. Plastik tokyolar içinde terden sırılsıklam olan ayaklarım kayıyor. Çıkıllarla akrepler olmasa çıplak ayak yürümeyi yeğlerdim. Birçok şey gibi gerçek ayakkabılar giymeyi, düzlükte çaba harcamadan, başımın üzerinde bir şey taşımadan yürümeyi de unuttum. Kendimi Birmingham'da vitrinlere bakarak gezinirken getiriyorum gözlerimin önüne. O sıralarda adım adım zorlanarak yürümek nedir bilmezdim. Ayaklarımı düşünmezdim. Normal tabanı olan normal ayakkabılar ve çoraplar içinde korunma altında olurlardı. Aklımda değil. Şu anda attığım her adımın sancısını beynim inanılmaz bir kesinlikle kaydediyor. Saat 3:30'da varıyoruz eve. Kapıda bekleyen vard depoyu yere bırakmama yardım ediyor. Ne oldu sana? Yüzümün neden kan içinde olduğunu açıklayamıyorum. Soluk alamıyor, konuşamıyorum. Şuracıkta bayılacak gibiyim. Çık yukarı ve geldiğini Abdülkadir'e bildir. Çatıya çıkan basamaklar tırmanılacak bir dağ gibi. Ne yaptın? Niye bu kadar geciktin? Hala yanıtlayamıyorum. Ciğerlerim çalışmıyor. Boğazım düğüm düğüm, dudaklarım kupkuru, bulanık görüyorum. Suskunluğuma kızarak ayakkabısını çıkardığı gibi onanca gücüyle yüzümün ortasına indiriyor. Darbenin şiddetiyle arka üstü merdivenlerden aşağı yuvarlanıyorum. Yerde tepkisizim. Oysa öfkeden bembeyaz kesilmiş yüzüyle üzerime eğiliyor. Sana sordum. Niye geciktin? Yine vurmasın diye güçlükle doğruluyorum. Bu kez sözcükler ağzımda dökülüyor. Depo, düşüşüm, diken ama beni dinlemiyor bile. Dükkana git ve yağ getir. Ağlayarak Tamanay'ı yanıma katıyorum. Köye gidiyoruz. 7 yaşındaki Tamanay benim gardiyanlığımı yapıyor. Oyalanmamı ya da birisiyle konuşmamı, özellikle de yalnız kalmamı engellemekle yükümlü. Bir kadının tek başına kalınca ne yapacağı bilinmez. Hele söz konusu kadın bense. Saçma olsa da varlığı işe yarıyor. Dayak yeme korkusuyla gözlerini üzerimden ayırmıyor ama bu benim için ağlamasına ve beni sevmesine engel oluşturmuyor. Dükkanda adamın biri merakla bana bakıyor. Peçe yaranın bir kısmını saklasa da yanağımdaki kurumuş kan göze çarpıyor. Bu adamı daha önce de görmüştüm. Biraz İngilizce biliyor ama dükkanda hiçbir şey söylemiyor. Merakla bana bakıyor o kadar. Satıcı 12 litrelik bir teneke veriyor ve her zamanki gibi kapağı sağlam değil. Yağ yavaş yavaş damla damla akıp saçlarıma bulanıyor. Yanağımdaki yaranın içine sızıyor. Peçeyi ıslatıyor ve sıcakla karışan koku soluğumu kesiyor. Kafamın üzerindeki tenekeyle uyur gezer gibi yeniden yola koyuluyorum. İlerlemek için kamçıyı yiyen bir yük hayvanı gibiyim. Bir eşek, bir deve. Geldiğimde üstüm başım yağ içinde. Giysiler bedenime yapışmış durumda. Durumum yüzünden yine dayak yerim belki. Git yıkan, diyor Abdülkadir. Söyleyecek başka sözü yok. Küçücük tuvalette su kovasının önüne çömelip bir bezle yıkanıyor, hiçbir şey düşünmeden soyunup elbiselerimi suya batırıyorum. Odama dönünce Bakila gelip merhem getiriyor. Yanağım yırtılmış, gözlerim yorgunluktan öyle çökmüş ki bir zamanlardan kalma küçük İngiliz aynasından bana bakan kendi hayaletim. Abdülkadir'in bana davranış tarzı Bakila'nın hoşuna gitmiyor. Ancak kimse bunu kendisine söylemeye cesaret edemiyor. Annesi Seyda dışında. Beni dövdüğünde genellikle yalnızca o karşı çıkıyor. Abdülkadir kendisine saygı duyuyorsa da hiç çekinmiyor. Bugünkü gibi azar eşittiğinde saygı gereği yanıtlamıyor. O kadar fütursuz ki aldırış bile etmeden duymazdan geliyor. Yaşlı kadıncağız sesini yükseltip sinirlense de eninde sonunda bir kadın. Babası ise karanlıkta sedir üzerinde beni dinlerken her zamanki gibi avutmaya çalışıyor. Güçlü ol, güven bana, bir gün evine döneceksin. Şu yaşlı kör adam görünmeyeni mi görüyor acaba? Sonunda çimentoda, taşlarda ortadan yok oldu. Eve bir kat daha eklendi. İşin bitmesi aylar sürdü. Bart şimdi burayı düzenlemek istiyor. Duvarlara burada boya yerine birkaç tür kiret sürülüyor. Bu ise bazı dağlık bölgelerden, özellikle de Rukap adlı bir köyden sağlanıyor. Bakilayla ben kireyi çıkarıp getirmekle görevlendiriliyoruz. Bart doldurmamız için torbalar veriyor bize ve sabah erkenden yola koyuluyoruz. İlk kez Hoçger ya da Asube dışına çıkma fırsatı geçiyor elime. Üstelik Bakela'nın benimle ilgilendiği bile yok. Dolaşma özgürlüğü. Makbana bölgesindeyiz. Bulunduğumuz yeri bir harita üzerinde belirleyemem ama Eb, Taiz ve kıyı arasındayız. Yemenin yüksek yerleri ortasında bir yerdeyiz. Bir gün Abdülkağa da bana, Yemen ne demek biliyor musun? Mutluluk ülkesi demişti. Ne büyük bir kara mizah.
Ayrım sonu.